Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, hepinize merhaba. Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Geçtiğimiz programda tarihçi Mehmet Genç hocamızın vefatından bahsetmiştik programımızın başında. Ve bu programda da Mehmet Genç hocamızla ilgili konuşacağımızı aktarmıştık. Mehmet Genç hocamız kuşkusuz Osmanlı tarihine, Osmanlı ekonomi tarihine yaptığı katkılarla Şükrü Haniyeoğlu'nun ifadesiyle ölümsüz ölüler arasına girdi. Envat-ı Layemut diyordu Şükrü Haniyeoğlu Hoca eskilerin ifadesiyle. Tıpkı Halil İnalcık gibi, Kemal Karpat gibi, o da Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nin yanına, o hazireye defnedildi. Biz de bu programımızda bu ilim deryasını, Mehmet Genç hocamızı konuşacağız. Ebu Bekir hocamın burada özel bir yeri var, onu da ifade edeyim. Çünkü kendisinin Mehmet Genç hocamızla teşrik mesaisi de oldu. Dolayısıyla kendisini birinci ağızdan, onu yakinen tanıyan bir isimden dinlemiş olacağız bu programda. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba İbrahim Bey. Ben de hayırlı yayınlar diliyorum.
Eyvallah hocam. Şimdi Mehmet Genç hocamız tabii tarih ilmiyle alakalı okuma yapmamış veya tarihle ilgilenmeyen kişiler için belki isim olarak pek tanıdık gelmeyebilir. İsterseniz bir biyografisinden başlayalım hocam. Mehmet Genç hocamız kimdir?
Evet. Öncelikle yaklaşık 20 gün kadar oldu. Aslında zaman ne kadar da çabuk geçiyor Mehmet hocayı kaybedeli. Sizin de ifade ettiğiniz gibi son yıllarda Osmanlı tarihinin büyük isimlerini, müverrihlerini maalesef kaybediyoruz. Türk tarihçiliği açısından ciddi kayıplar olarak görüyorum bunu da. Ben evet Mehmet Genç hocayla aynı üniversitede ders verme bahtiyarlığına erdim. Onunla çeşitli meclislerde sohbet ettik, birlikteliğimiz oldu. Ama Mehmet Genç hocadan ders almış, ondan bir şekilde rahlesine oturmuş bir öğrencisi olmadım. Onu öncelikle ifade edeyim. Bugünkü ya da geçen haftaki programımızda kısmen hocaya rahmetlerimizi dilerken biraz bahsetmiştik ama onunla ilgili özel bir program yapılmasının daha doğru olacağına kanaatle bugün bu programı yapmaya karar vermiştik. Evet. Doğrusu ben bugünkü programdan önce biraz da hocaların öğrencilerin gözünden yazdıkları, hocanın yazdıkları, röportajlarını da biraz gözden geçirerek inşallah dinleyicilerimizle istifade edeceğini düşündüğüm bir ne diyelim Mehmet Genç'in ardından ismini verebileceğimiz bir program hazırlamayı tasarladım en azından. Hı hı. 1934 yılında Artvin'de doğuyor ve aslında babasından İslami ilimler noktasında ciddi istifade ediyor küçük yaşlarından itibaren. Babası aslında bir kan davası sebebiyle hapiste kalıyor ve Medrese-i Yusufiye oluyor aslında bu hapis babası için. Çünkü orada bir alimden Arapça tefsir ve hadis öğreniyor. Bunları niye söylüyorum? Çünkü Mehmet Genç daha küçükken evde dini sohbetlere küçük bir isim. Yani Türkiye gibi, Orta Doğu gibi, Osmanlı gibi konuları çalışan bir insanın sadece tarih, iktisat alanı değil, sosyoloji, diller tarihi gibi çok farklı konularda da bilgi birikimi olması gerekiyor. Aslında bu noktada birazdan da değineceğiz. Mehmet Genç Hoca'nın çok ciddi bir ne diyelim çok yönlü bir yanı var açıkçası. Evet. Eskilerin hezarfen dediği şekilde böyle zengin bir birikimi var. Hı hı. O açıdan dini ilimler konusunda da böyle küçük yaşlardan itibaren beslenmesine ben özel bir vurgu yapmak istedim. Yani tarih çalıştığı halde, Müslüman toplumları çalıştığı halde onun en temel kavramlarına yabancı olan akademisyenlerden değil. Hı hı. Mehmet Genç ailesinin maddi durumu çok iyi olan bir aileden, arka plandan gelmiyor. İlber Ortaylı'nın bir sözünü hatırlıyorum. İlber Ortaylı der ki, tarihçi zengin olmalı der. Evet. Yani aslında İlber Hoca bunu kastederken, bunu söylerken Yani tarihçi kitap alması gerekir, masrafı çoktur, devamlı okuyacak vesaire. Bu yönleriyle araştırma yapacak, farklı ülkelere, arşivlere gidecek belki. Zengin olması gerçekten durumunu kolaylaştırır, çalışmalarını kolaylaştırır muhtemelen. Ama Mehmet Genç'in örneği ise bize farklı bir açılım sağlıyor belki. Ona da birazdan değineceğim. Ama ailesinin en azından çok varlıklı bir aile olmadığını, hatta liseden önce eğitimde bir yıl ara vermek durumunda kaldığını biliyoruz. Parasız yatılı sınavında Haydarpaşa Lisesi'ni kazanıyor ve İstanbul'a gelince de burada ne diyelim hayatında bazı kırılma noktaları oluyor. Özellikle bu okulda edebiyat öğretmeni Nihal Atsız ile tanışacak. Nihal Atsızlıktan adeta nezaket ve beyefendilik anlamında çok etkilenecek. Mehmet Genç Hoca'yı tanıyanlar da bilir. Çok gerçekten İstanbul beyefendisi bir insandı. Bu noktada belki edebiyat öğretmeni Nihal Atsız'ın, belki başka kişilerin de etkisiyle daha önce merak duyduğu matematik gibi bilimlerden ilgisini sosyal konulara kaydıracak. Ve lise sonrasında da mülkiyeye girecek. Özellikle iktisat bölümüne girecek. Burada da yabancı dil olarak Fransızca ve Almanca öğrenecek. Ama bir yandan da İlahiyatta Muhammed Hamidullah'ın dersine girecek kadar bu dini konulara ilgisini de devam ettirecek açıkçası.
İlim aşığı bir
Ama
akademisyenmiş hocam, değil mi?
kesinlikle öyle. Yani tek bir bilim dalıyla da ne diyeyim yetinmeyen, kendisini gerçekten yetiştiren ilme aşık birisi aslında. Hatta onu da şöyle açıklıyor. Kendisi daha sonra verem hastalığına yakalanır ve 6 aylık bir tedaviyle ancak iyileşir. Film falan çektirir ve doktor filme baktığında tipik bir verem hastalığı, tüberküloz hastalığını görünce asistanlarını falan çağırır, böyle gözleri parlar. Yani çalıştığı konuyla ilgili bir örnek bulmanın sevinci gözlerine yansımıştı diyor doktorun diyor. Doktorum diyor o gözlerindeki diyor sevinci görünce diyor benim diyor ilim ve bilim aşkım diyor canlandı aslında diyor. Yani ilim yapmanın ve topluma faydalı olmanın diyor heyecanını ben o doktorun gözlerinde gördüm diyor aslında. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Ve bu 6 aylık tedavi sürecinde de aslında yüzlerce kitap okuyor. Bir kısmı roman olmakla beraber farklı alanlarda 200'ün üzerinde kitap okuduğunu görüyorum. Hatta Osman Serden Geçti'nin getirdiği kitapları yine bu tedavisi sırasında okuyor. Ve bu okumaların sonucunda özellikle İslam ve Türk kültürüne merakı daha da yoğunlaşacak. Ama bir taraftan da ülkeden mezun olmuş. Önce Ankara'da valilikte memur olarak işe başlıyor. Daha sonra Şerefli Koçhisar'a kaymakam vekili olarak atanıyor. Ama akademisyenlikte ilim yolunda bir seyri sülük takip etmekteki herhalde aşkı onu üniversitedeki ilanlara cezbediyor ve İstanbul Üniversitesi'nin iktisat tarihi alanında asistanlık için yapılan bir çağrıda mülakata gider ve Ömer Lütfü Barkan'ın yanına asistan olarak da kabul edilir. Mehmet Genç böyle Ömer Lütfü Barkan gibi, Osman Serden Geçti gibi, Fethi Gemuhluoğlu gibi, Erol Güngör gibi aslında dönemin çok böyle entelektüel isimleriyle ciddi ve sıkı bir diyalog kurar. Daha yani 20'li yaşlarından itibaren bu insanların yakın ne diyelim çevresinde olur ve bunlardan örneğin Erol Güngör vefat edince zihnimin yarısını kaybettim diyecekti hocam. Diğer taraftan akademik olarak da 1962 yılında Ömer Lütfü Barkan'ın yanında iktisat tarihi alanında doktoraya başlıyor. Ve burada özellikle merak ettiği konu sanayi devrimi karşısında Osmanlı'nın neden sanayileşemediğini araştırmaktı. Hani sanayi devrimine çağdaş Osmanlı sanayisini bir şekilde ilişkilendirebilir miyiz? Bu soruyu biraz merak ediyordu. Ve Osmanlı'nın batıdaki sanayileşmeye karşı gösterdiği tepki neydi? Geçirdiği değişim ve dönüşümler neydi? Bunları incelemek istiyordu ama Osmanlı tarihinin bir okyanus olduğunu, hatta Osmanlı arşivlerinin derin bir umman olduğunu ve paradokslarla dolu olduğunu henüz bilmiyordu açıkçası. Bu da onun işte hac yolunda bir karınca hikayesiyle biraz da meşhur olacak. Evet. Ama 1985 yılına kadar aynı üniversitede, yani İstanbul Üniversitesi'nin iktisat tarihinde iktisat tarihi uzmanı olarak çalışacak ve 2002'de de emekli olduktan sonra farklı üniversitelerde, Marmara Üniversitesi, benim de çalıştığım İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve en sonunda Şehir Üniversitesi olmak üzere bir dizi farklı üniversitede çalışacak hoca. Ve 2015'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü'ne layık görülecek. 2019'da TÜBA Akademik Ödülü'nü alacak. TÜBA'nın şeref üyesi olacak. Aslında bu ödüller de bize gösteriyor ki hocanın kıymeti ancak son zamanlarda anlaşılmıştı. Ve kısa bir süre önce de akciğer rahatsızlığına yakalanmıştı. Ve 86 yaşında vefat ederek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu diyelim.
Evet, Allah böyle rahmet eylesin.
Kısa bir biyografi denemesi yapmış olalım açıkçası.
Eyvallah hocam. Şimdi Halil İnalcık gibi, Kemal Karpat gibi, Mehmet Genç gibi isimleri kıymetli kılan şey Osmanlı isminin unutulmaya yüz tuttuğu, hatta unutturulmaya çalışıldığı yıllarda ısrarla Osmanlı'yı ön plana çıkarma çabaları, hakikati söyleme çabası daha doğrusu. Yani birilerine yaranma gayesiyle Osmanlı'ya söven bazı tarihçilerin olduğunu da biliyoruz mesela. Fakat Halil İnalcık ve Mehmet Genç'i özellikle burada ön plana çıkaran şey bu. Hatta ismi hatırlamıyorum ama bir kişi diyor ki bir televizyon programında mı veya bir tartışma sırasında mı ne, siz Osmanlı'yı çok fazla göklere çıkarıyorsunuz diyor. O da diyor ki siz o kadar yere indirdiniz ki diyor. Biz 10 birim yukarı kaldırdığımızı size çok fazla geliyor diyor yani. Dolayısıyla Mehmet Genç Hoca hakikaten bu anlamda Osmanlı'ya gereken ehemmiyeti, hakkını teslim etme noktasında verdiği değer hususunda çok kıymetli bir isim değil mi hocam?
Kesinlikle öyle. Yani hocanın tabii ki ne diyelim, ilmi ahlakı özellikle çok önemli. Yani hoca hiçbir şekilde popüler olmak, sosyalleşmek adına ne diyelim medyanın, yazılı ve görsel medyanın isteyeceği, duymaktan hoşlanacağı şeyleri söylemeyi hiçbir zaman yeğlemedi. Yani çok derin çalışmalar yaptı ama bunun yanı sıra hep böyle soyut genellemeler, soyut alanlarla da uğraştı. Yani belki de çoğu zaman kendi hikayesini bir başarısızlık hikayesi olarak anlattı aslında. Yani birazdan belki değineceğiz, doktora tezini bitirememiş olması. Hocanın bu tevazusu aslında onun arşivlerdeki, Osmanlı arşivlerindeki vukufiyeti, iktisat tarihindeki yaptığı modellemelerle Osmanlı devleti, Osmanlı iktisat tarihi hakkında yapmış olduğu teorik çalışmalarla gerçekten çok çok kıymetli bir katkısı, kıymetli katkıları oldu. Bu nedenle de aslında alışılmış anlatılara meydan okuyan bir isim. Yani belki iktisat tarihi alanında reform ve revizyonun öncüsü bir isim. Bu yönüyle de övülmeyi, hatırlanmayı hakkıyla hak eden bir isim olarak düşünüyorum ben. İnşallah daha nice yıllarda onun ismini anacağız gibi duruyor.
İnşallah hocam. Zaten ortaya koyduğu eser de hakikaten 100 yıl geçse bile üzerinden, hatta yüzlerce yıl geçse bile Osmanlı ekonomi tarihi, iktisat tarihiyle ilgili çok şey söylüyor. Bir de ifade buyurduğunuz gibi Mehmet Genç Hoca eğer isteseydi çok refah içerisinde bir hayat yaşayabilirdi. Yani tam da böyle mevcut siyasi iktidarların hocanın çalıştığı dönemde istediği şeyleri ortaya koysaydı veya gidip işte bir yerlerde köşe yazısı yazsa, televizyonuna çıksa, yani kendini biraz amiyane tabirle söyleyecek olsak pazarlamaya çalışsaydı çok ciddi anlamda ekonomik refaha kavuşabilecekti. Fakat o akademik ahlak onun akademiye verdiği önem. Yani bir makaleyi 10 yılda niye yazıyor sorusunun cevabı, ben hani ilmin ne kadar değerli bir şey olduğunu biliyorum şeklinde veren bir akademisyendi Mehmet Genç Hoca. Dolayısıyla hakikaten akademik ahlakın zirve yaptığı bir isimdi.
Evet, aslında bazı söyleşilerinde hocaya da soruluyor, niye yurt dışına gitmediniz falan gibi sorular da oluyor. O da aslında yani kendi bilgisini yabancılara pazarlamak istemediğini açık bir şekilde ifade ediyor. Yani yabancılara malzeme olmak istemediğini de çok net bir şekilde ifade ediyor. Ama Mehmet Genç'in aslında bizlere, akademisyenlere belki de en örnek olabileceği, rol olabileceği yönü akademik ahlakı. Onun sahip olduğu bu ahlak gerçekten ne diyelim, takdire şayan. Daha doktora yıllarından itibaren böyle üstün körü alelade bir doktora tezi hazırlamayı reddediyor. Evet. Yani kafasındaki soruların cevabını o Osmanlı arşivi denizine, ummanına girdiğinde cevaplayamadığı zaman, hatta bu tez süresini de doldurduğu zaman ona hocası Ömer Lütfü Barkan şey diyecek, yani senin birikimin bir şekilde bir tez yazmaya yeter. Yani bulduklarını yazsan yeter tarzında bir şey söyleyecek. Ama Mehmet Genç alelade bir tez hazırlamayı reddedecek açıkçası. Yani bir anlamda akademik mükemmeliyet ve bir kalite kaygısı var. Bunu hatta da iktisat tarihinden önceki bir şeyinde de görüyoruz, hatıratında da görüyoruz. Sosyoloji alanında da kendisinin ilgisi var ve bir Fransız hükümetinin bir bursuna başvuruyor. Bu başvuruda aslında jürideki insanları ciddi anlamda etkiliyor. İfadeleriyle, anlattıklarıyla, verdiği cevaplarla. Burs komitesi ona şöyle diyor: ya çok güzel şeyler söylüyorsun fakat bu bursun şartı işte sosyolojinin şu alanıyla ilgili. Sen teklifini, niyet mektubunu biraz dönüştür, bu alanla ilgili bir şeyler de yaz, bursu sana verelim diyecekler. Ama hoca bunu bile yapmayacak. Yani araştırma konusunu burs alabilmek için bile değiştirmeyecek. Bunu bile belki de bir zul kabul ediyordu. Diğer taraftan Türkiye'de bugün akademik kadrolarda yer alma ya da kariyer yapabilmenin gerektirdiği pragmatik bir çalışma stili var. Yani hoca uzun bir süre arşivde çalıştı, bu alanda okumalar yaptı, çalışmalar yaptı ama doktora derecesini elde edemedi. Yani doktorasını tamamlayamadı. Dolayısıyla Türkiye'deki bu ne diyelim batının belki de YÖK'ün empoze ettiği kariyer yapabilme stili Mehmet Genç'in önünde de tıkamış oldu. Ya da işte bugün doçent olabilmeniz için, profesör olabilmeniz için işte falanca dergilerde, endekslere giren dergilerde yayın yapmanız gerekiyor. Acaba Mehmet Genç'in işte SSCI dediğimiz o çok meşhur endekslerde kaç tane makalesi vardı? Evet. Yani hoca böyle bir pragmatik çalışma stiline sahip miydi? Ya da diğer tarafta bugün birçok üniversitede görüyoruz, profesör olduktan sonra araştırmayı bırakanların aksine Mehmet Genç Hoca'nın son zamanlardaki fotoğraflarına bakarsanız hastanede yatağında arşiv belgesi okuyan bir hoca olduğunu görürsünüz. Yani günde 15-16 saat çalışan birisinden bahsediyoruz. Ama bu çalışmasına rağmen sahip olduğu tevazu o kadar büyük ki kendisini hac yolunda bir karınca olarak niteleyecek. O Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı'da Devlet ve Ekonomi kitabında. Ve bu o kadar mütevazi ki o ön sözünde ya da çeşitli sohbetlerinde, söyleşilerinde benimkisi aslında bir başarısızlık hikayesi diye kadar tevazu sahibi. Eğer bir fen bilimci olsaydım diyor, bu kitap çöpteydi diyor. Yani aslında arzu ettiğim hipotezlere cevap veremediğim için çöpte olurdu diyor. Ama diyor tarih ilmi farklı. Ben yapamadıklarımdan bile öğrendiklerim oldu diyor. Dolayısıyla aslında küçümsenmeyecek çok çok önemli çıkarımlar yaptı. Bu noktada hocanın çalışma hikayesi, arşivdeki o sorgulamaları, kitabının ön sözünde yazdığı kısım aslında ilmi yola çıkanlar ya da ilmi yola çıkacaklar için, akademik kariyer planlayanlar için ciddi anlamda bir ilmihal niteliğinde, yol gösterici bir niteliği söz konusu. Bu noktada hocanın bilimsel kimlik bağlamında dürüst ve tutarlı olabilmek için ömür boyu bir savaş verdiğini de görüyoruz. Bundan dolayı da, belki katkılarından dolayı da, onun tedrisinden geçmiş öğrencilerin bir kısmı artık hac dönüşü bir karınca. Artık gitmiş, geri dönmüş anlamında onun o ne diyelim yaptıklarının katkısını bir anlamda göstermek adına böyle bir şey de görüyoruz. Ne diyelim Kadir Çınaslı'yı da görüyoruz. Tekrar etmekte fayda var. Hoca da bilimsel merakın gösterişe ağır bastığını görürsünüz. Evet. Yani gösteriş için televizyonlara çıkayım, şöyle yapayım ya da popüler kitapta yazayım tarzında hiçbir kaygısı hiçbir zaman olmadı. Bunun yerine o bilimsel merak, kafasındaki sorulara cevaplama her zaman daha öndeydi. Ve onun o multidisipliner, çok disiplinli bir yapısı vardı. İktisattan sosyolojiye, felsefeden müziğe ve ilahiyata kadar aslında çok derin bir bilgiye sahipti. Son olarak demin de ifade ettiğiniz gibi hoca neden az yazardı? Yani hatta bazı öğrencileri Mehmet Genç'in ilk adını duyduğunda onun kitaplarını aramaya başlıyorlar kitapçılarda falan ve bulamıyorlar.
Evet.
Evet. Hoca aslında az yazdı. Evet, az ve öz yazdı. Bu noktada ilim aslında bir anlamda da pahalı bir şey. Yani ilme bir paragraflı katkı yapmak önemli bir şeydir. Mehmet Genç Hoca'nın kendisi de hayatını bu ilke üzerine bina etmiş ve yazdıklarının her cümlesi adeta bir hüküm içeriyor. Böyle ne diyelim içi boş, dolgu cümlesi şeklinde bir şey bile görmüyorsunuz bu anlamda. Bu da belki de biraz mükemmeliyetçi olmasından ve bunun sonucu olarak da az yazması gibi bir durumu ortaya çıkartmıştı diyelim.
Hocam sayfalar dolusu laf kalabalığı yapmaktansa Mehmet Genç Hoca bilgiyi adeta imbikten süzüp onun özünü bir araya getirmiş, çok kıymetli çalışmalar ortaya koydu, makaleler ortaya koydu ve Osmanlı Devleti'ne Devlet ve Ekonomi kitabı da hakikaten bu anlamda ifade buyurduğunuz gibi çok kıymetli bir kitap. Bir ara verelim isterseniz. Aranın ardından merhum hocamızı konuşmaya devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Bu programımızda yaklaşık 20 gün önce kaybettiğimiz değerli hocamızı Mehmet Genç'i konu edindik. Mehmet Genç'i konuşuyoruz. Mehmet Genç'in ilme verdiği değer, akademik hayata sunduğu katkılar ve şahsiyetiyle ilgili değerli hocamız önemli şeyler söyledi. Hocam, Mehmet Genç hocanın Osmanlı'nın sanayileşmeye verdiği tepki ve iltizam ve malikane sistemiyle ilgili kıymetli tespitleri var. Bunlardan bahsederseniz neler söylersiniz?
Evet, demin de ifade ettik aslında sanayi devrimi ve Osmanlı Devleti'nin bu devrime vermiş olduğu tepki, Osmanlı ile sanayi devriminin ilişkilendirilmesi hocanın aklındaki büyük sorular, büyük hipotezler. Yani bunları ömrü boyunca aslında cevaplamaya çalışıyor. İlk etapta bunları yabancı kaynaklardan ve seyahatnamelerden okuyarak konuyu çalışır ama yeterli verileri bulamaz burada ve Osmanlı arşivine girer. Ben de hatta doktora tezini yaparken hocayı sık sık arşivde görürdüm yani. Önceleri Osmanlı Devleti'nin modern dünyaya eklemlenemediğini düşünürken aslında arşivde çok farklı bir Osmanlı ile karşılaşmış ve bunun üzerine de doktora tezini sürekli tehir etmek durumunda da kalmıştı. Şimdi 1960'lı yıllardaki o İktisat tarihinin atmosferi içerisinde Mehmet Genç Hoca kantitatif bir şey yapmak istiyor. Daha böyle sayılarla ispatlanabilir bir şey yapmak istiyor ve bu bakımdan da kafasında aslında iki tane hipotez var. Bunlardan bir tanesi Kendisinin de ifadesiyle uçan kuştan dahi vergi alan Osmanlı'nın sanayinin bütün dallarından da vergi almış ve bunu kaydetmiş olduğuydu. Bunu açıkçası ispatlamak nispeten kolaydı ve hoca çalışmalarında da bunu gösterdi. Hı hı. Ama ikincisi ise vergi gelirleri üzerinden modern makro büyüme, yani sanayi devrimi ve Osmanlı ekonomisi ve sanayisi arasındaki bir ilişkiyi kurmaktı. İşte bu gerçekten büyük bir soru ve bunu maalesef hoca çalışmalarında tam cevabını bulamadığını ifade ediyor. Ama bunu çalışırken başka konuların önüne çıktığını ve bunları uzun araştırmalar sonucunda cevaplayabildiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela işte 1700'lerden 1800'lerin ortalarına kadar yaklaşık 100-150 yıllık dönemde elde edilen o serilerde, ne diyelim, ekonomik değerlerde küçük farklarla birbirini tekrar eden rakamlardan oluştuğunu görüyor hoca. Yani fiyatlar yaklaşık bu 100-150 yıllık dönemde yaklaşık 20 misli arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Ama bu dönemde vergi geliri sabit kalıyordu diyor. Hoca bunu anlayamıyor ve bunu çözülmesi gereken büyük bir problem olarak görüyor aslında. Yani vergi gelirleri bu kadar uzun bir süre, yaklaşık 1,5 yüzyıl niye değişmiyor? Değişmezlik vergide aslında iltizam sisteminden malikane sistemine geçilmesinden ve malikane sisteminin de işleyiş mantığından kaynaklanıyordu. Hocanın belki de iktisat tarihindeki, Osmanlı iktisat tarihindeki en büyük katkısı da budur. Ve malikane sistemi belki önceden beri var ama bütün yönleriyle ortaya çıkartılması Mehmet Genç Hoca'nın yaklaşık 10 yılını alıyor. Dinleyicilerimiz açısından biraz daha açıklayıcı olabilmesi için ben kısaca iltizam nedir, malikane sistemi nedir, onları biraz ifade etmek istiyorum. İltizam aslında Osmanlı'da gelir kalemlerinin üçüncü şahıslara açık arttırma ile satılmasıdır. Yani bir gelir kalemi düşünün. Atıyorum Trabzon Gümrük Limanı'nın gümrük gelirleri diyelim. Devlet bakıyor, bu gelir kaleminin yıllık ortalama geliri ne kadar? Örneğin 1 milyon lira. Ve adet açık arttırmaya çıkıyor. Ben bu gelirin toplanma işini açık arttırmayla satıyorum diyor. Dolayısıyla bir Amerikalı tarihçi Ariel Salzman bu iltizam usulünü aslında özelleştirmeye benzetecektir. Yani Osmanlı Devleti özellikle 1600'lerden itibaren bu usulü yaygın bir şekilde yapacak. Bir anlamda devlet sıcak para ihtiyacını karşılıyordu. Ya da vergilerin toplanması için memur istihdam etmesi de istihdam etmesine gerek kalmıyordu. Bu bakımdan sıklıkla karşılaştığımız bir, ne diyelim, uygulama olarak iltizam sistemini görüyoruz. Normalde iltizam 3 yıllığına ortalama olarak veriliyor. Yani bu açık arttırmalar ya da gelir kalemlerinin ihaleyle, açık arttırmayla verilmesi gibi işler 3 yıllığına veriliyor. Ama burada işte yeni bir uygulamayla bu 3 yıllık süre kişinin hayatıyla sınırlandığında, yani ömür boyu verildiğinde buna malikane sistemi adı veriliyor. Yani bir kişi bir gelir kalemini satın alıyor, bunu, bu geliri toplam hakkını satın alıyor ve belli ödemelerle devlete sıcak para akışında sağlamış oluyor. Şimdi Mehmet Genç Hoca'nın aslında vergilerdeki hiç artış olmuyordu demesi, bu tür iltizam ve malikanelerin yıllık taksitleri aynıydı diyor. Ama muaccele olarak önden verdikleri bir peşinat var ki bu aslında devamlı değişiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şu önümdeki kaynaklardan da bakarak söyleyeceğim. Bu peşinat mesela 15. ve 16. yüzyıllarda %5 ila %10 iken 17. yüzyılda %50 ile %60'lara çıkıyor diyor. Yani aslında yıllık ödemeler neredeyse sabit gibi ya da hiç değişmiyormuş gibi gözükse de bu ödenen peşinatlarda ya da ara ödemelerde ciddi bir yükselme olduğunu, belki de Mehmet Genç'in ilk etapta göremediği o vergilerdeki artış bu şekilde muaccele ve peşinat olarak ödenen kısımda. Ve bu peşinat ödemelerine de Mehmet Genç faizsiz iç borçlanmadır diyecektir. Yani devletin aslında kendi kamuoyundan borç alması şeklinde, faizsiz bir şekilde borç alması şeklinde buna cevap verecek. Bu noktada malikane uygulamasını ya da bu devletin gelirlerini açık arttırmayla toplama yetkisine sahip olan kişiler kimlerdi? Bunlara da açıklamalar getiriyor hoca. Yani Osmanlı'da yaklaşık 1500-2000 kişi yüksek yönetici sınıfından insanların, askeri sınıftan yani yönetici sınıftan özellikle insanların bu açık artırmalara girdiklerini ifade ediyor. Ve bu da bir anlamda demin de ifade ettiğim gibi Osmanlı ekonomisinin, iktisadının o sıcak paraya olan ihtiyacını da karşılamış oluyor. Tekrar edeyim kısacası, yani iltizam sistemi gibi 3 yıllığına uygulanan bir uygulamanın malikane olarak kişinin ya da mültezimin hayat boyu ölünceye kadar uzatılması pratiği aslında Mehmet Genç'in o vergi artışlarında yükselme yokmuş gibi zannettiği hususu açıklığa kavuşturuyor diyelim.
Hocam Mehmet Genç hocamız adeta samanlıkta iğne aramış. Yani
kesinlikle öyle, evet.
Bu kadar detaylı sistemleri bile uzun yıllar çalışabildiğine göre bu hocamızın Osmanlı tarihine, Osmanlı iktisat tarihine duyduğu sevgiyi, aşkı, tutkuyu gösteriyor. Aksi takdirde bir kişinin arşivlere girip bu kadar detaylı araştırma yapması, işine tutkuyla bağlı olmazsa mümkün değil hocam.
Yani Osmanlı arşivi tabiri caizse keçi boynuzu yemek gibidir. Yani küçücük bir cümle yazabilmeniz için onlarca, yüzlerce evrak görmeniz gerekir. Evet. Ki Mehmet Genç gibi bir hoca, bırakın cümle yazmayı, teoriler, modellemeler yapıyor. Dolayısıyla bunun için binlerce evrak gördüğünde hiç şüphe yok açıkçası. Kesinlikle iğne ile kuyu kazdığını söyleyebiliriz. Bakın burada farklı bir yönünü vurgulayalım. Böyle bazı akademisyenler var. 2-3 tane belge görüp onlarla böyle roman gibi kitaplar yazarlar. Sadece 1-2 belgeye dayalı olarak. Özellikle batılı bilim adamları bunu çok yapıyor, tarihçiler yapıyor. Yani işte kadı sicillerinde birkaç tane mahkeme kaydı bulup onlar üzerinden bir kurguyla biraz da teorik bilgileri malzeme yapıp böyle kalın kalın kitaplar yazıyorlar. Ama Mehmet Genç gibi hocalar ise binlerce evrak görmesine rağmen açıkçası makale yazmaya bile zorlanıyorlar. Onların o mükemmelliyetçi yapısı nedeniyle diyelim.
Hocam Halil İnalcık, Kemal Karpat gibi isimler her ne kadar işte Harvard'da, Wisconsin'de falan çalışmış olsalar da onların da bir İstanbul bağı sürekli olmuş. Mehmet Genç Hoca'ya hani niye yurt dışına gitmiyorsunuz diye sorulduğu zaman ben Osmanlı çalışıyorum ve Osmanlı'nın merkezi payitaht burası, buradan ayrılamam gibi bir şey var, cümlesi var mesela. Dolayısıyla yani hocanın tarihi olan sevgisi programımızın birinci bölümünde de ifade buyurduğunuz gibi aslında kendisinden de taviz vermesine sebep olmuş. Her şeyiyle, tabiri caizse etiyle, kemiğiyle, kanıyla kendini Osmanlı iktisat tarihine adamış bir akademisyen Mehmet Genç.
Evet. Bir de şunu unutmamak lazım. Yine söyleşilerinden bir tanesinde vardı hocanın. Tam iyi ifade edemiyor olabilirim ama şöyle diyor. Yani biz Türkiye'ye rağmen ilim yaptık, ilim adamı olduk ya da yapmaya çalıştık gibi bir ifadesi vardı. Yani 60'lı 70'li yıllardan bahsediyoruz. Türkiye'nin işte siyasi tarihi belli, darbeler oluyor vesaire falan. Dolayısıyla akademisyenlerin bir kısmı da aslında Türkiye'nin bu atmosferi sebebiyle yurt dışında kariyerine devam etti. Öyle anlaşılıyor. Ama Mehmet Genç Hoca bu zorluklara rağmen açıkçası böyle bir tercihte bulunmuyor. Dediğiniz gibi İstanbul Osmanlı tarihi merkezidir. Bu çalışılacaksa burada çalışılır tarzında bir yaklaşım da vardı hocam. Evet.
Peki Mehmet Genç hocamızın modellemelerinden de bahsettiniz. Değindiniz hocam. Osmanlı iktisadi zihniyeti hakkındaki modellemesine ilişkin neler söylersiniz?
Evet. Şimdi hoca özellikle devletin ekonomideki rolüne odaklandı. Yani birçok çalışmasında bunu görüyoruz. Gerek işte Osmanlı ekonomisi ve savaşlarla ilgili, gerekse bu iltizam malikane ile ilgili çalışmalarında hep bu ilişkiyi, devletin ekonomideki rolüne odaklandığını görürüz. Bu bağlamda hoca yaklaşık bir 10 yıllık çalışma sonucunda Osmanlı idari ve iktisadi sistemini 3 temel ilkeye oturtuyor. Ve bu anlamda Osmanlı bürokratlarının paradoksal gibi görünen eylem ve kararlarını anlamak için böyle teorik bir arka plan sacayı oluşturuyor. Bu sacayanın 3 ayağı var. İşte bunlardan birincisi provizyonizm ya da iaşecilik diye isimlendiriliyor. Bir diğeri fiskalizm ya da maliyecilik diye tercüme ediliyor. Sonuncusu da gelenekçilik olarak söyleyebiliriz. Arzu ederseniz bunları biraz daha açabiliriz.
Tabii buyursunlar lütfen hocam.
Şimdi iaşecilik bu modellemenin birincisi olarak ele alacağımız bu iaşecilik meselesi aslında iktisadi faaliyetlere tüketicisi açısından bakan bir görüş, bir ilke. Bunda özellikle iktisadi faaliyetin amacı insanların ihtiyacını karşılamaktır. Yani üretilen mal ve hizmetlerin mümkün olduğu kadar bol, kaliteli ve ucuz olması, yani piyasada malın arzının mümkün olan en yüksek düzeyde tutulması esas hedeftir. Bunun için de ziraatte, tarımda miri arazi sistemini uygulamış, ihracatı sınırlayarak ithalata yol vermiş ya da sanayi üretimde ise esnaf örgütlenmesini desteklemiştir Osmanlı Devleti. Mesela bugün artık günümüzde liberal ekonomiler daha baskın durumda. Liberal ekonominin en temel unsurlarından nedir? İşte ithalatı en aza indirmeniz, minimize etmeniz, ithalatı da yükseltmeniz gerekir. Ama Osmanlı'ya baktığınızda bunun tam tersi bir uygulamayı görüyorsunuz. Çünkü mal arzı mümkün olduğunca yüksek tutulmaya çalışılıyor. Gerekirse ithal edilerek bu mal piyasada mümkün olduğunca yüksek olsun. Piyasada çok fazla mal bulunduğunda fiyatların düşük tutulması da mümkün oluyor. Yani buradaki kaygı aslında reayanın, halkın darlık içinde olmaması. Çünkü sultanın görevleri de vardır değil mi? Halka karşı görevleri vardır.
Evet.
Yani kıtlık çeken, ekmek bulamayan reaya sultanın tahtını da sallar. Yani eğer insanlar açlıktan ne diyelim sefil duruma düşüyorlarsa o sultan tahtında rahat oturamaz ya da meşruiyetini kaybeder. Dolayısıyla malların piyasada mümkün olduğu kadar yüksek derecede bulunması bu iaşecilik ilkesinin en temel prensiplerinden bir tanesi. Hatta kapitülasyonlara izin verilmesi bile bu iaşecilik ilkesiyle açıklanır. Yani ülkeye mal girişi sağlanmalı. Hatta bunun tersi istikametindeki bir hareket. Yani ülke dışına çıkacak mallar, ihracatın ise sınırlandırılması esastır. Bizim işte iaşecilik, iaşe yani maişet aynı kökten geliyor.
Evet.
Halkın geçimini sağlayacağı politikaları devletin bir şekilde düşündüğü bir ilke. Diğeri fiskalizm ya da maliyecilik. Aslında demin ifade ettiğimiz bu provizyonizm, yaşıcılık ilkesiyle bu maliyecilik ilkesi birbiriyle yakından alakalı. Çünkü bu ilkeye göre, maliyecilik ilkesine göre hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkarmaya çalışmak en temel kaygı, birinci hedef. Yani hazinenin gelirlerini mümkün olduğu kadar yüksek tutmak, aşağıya düşmemesi için gerekli politikaları uygulamak, diğer taraftan da harcamaları kısmak, israf edilmemesi gibi ikincil hedeflerinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani devletin ve sistemin yaşayabilmesi için, devam edebilmesi için yöneticilerin iktisadi kaynaklar üzerinde kesin bir söz sahibi olması, ama aynı zamanda bu ihtiyaçlar skalasında devlet ve onun temsilcilerinin sadece yaşaması için değil, aynı zamanda çok güçlü ve sağlam olması gerekir. Bu bakımdan mesela o yağışçıcılık politikasıyla, ilkesiyle maliyecilik ilkesinin birleştiği alanlardan bir tanesi de belki ticarettir. Hı hı. Ticaretin ve tüccarın desteklenmesi Osmanlı'da önemlidir. Yani İslam kültüründe de ticaret devamlı övülmüştür. Osmanlı'da ticaret örneğin ziraat ve maden sektörüyle mukayese edildiğinde daha düşük vergiye tabiydi. Çünkü maksat aslında kapitalist sistemlerde olduğu gibi büyük tüccarlar çıkarmak değil, burjuvaziler oluşturmak değil, aksine halka ürün arz etmekte. Bu da aslında o maliyecilik ilkesinin, hazinenin gelirlerinin artırılması, harcamaların kısılmasıyla ilgili bir ilkeydi diyebiliriz. Son olarak gelenekçilik ifadesini de açıklayalım.
Buyursunlar.
Osmanlı aslında 600 yıldan fazla tek bir hanedanla yönetilmiş bir devlet. Dolayısıyla çok ciddi bir geleneği var. Gelenek ile gelenekçilik her ne kadar birbiriyle eş anlamlı olmasa da birçok fermanda, beratta görürsünüz. Kadimden beri böyle uygulanmaktadır gibi ifadeleri görürsünüz. Yani Osmanlı bu geleneği çok önemsiyor. Aslında bu gelenek bize neyi gösteriyor? Yüzyıllara dayanan uygulamaların bir özüdür ulaşılan sonuç. Dolayısıyla insanlar gibi devletlerde, siyasetçilerde, yöneticilerde hatalar yapabilir ama zamanla bunlar evrilerek daha doğruya ulaşır. Dolayısıyla Osmanlı bir yönüyle aslında kadimden beri gelen bu yapısını muhafaza etmeye ve değiştirmemeye çalışıyor. Nasıl dinde ya da doktrinde Allah vahiy yoluyla vermişse, bir ölçüde o vahye uyarak yerleştirilen gelenek ve tecrübelerle oluşan sistemin unsurlarını da tıpkı dindeki tek hakikat gibi sımsıkı muhafaza etmek gerekir diye düşünüyorlardı Osmanlı. Yani gelenekçilik dediği şey tam da buydu. Bir anlamda belki değişimlere karşı biraz daha muhafazakardı, tutucuydu. Ama o kadimden beri gelen bilgiyi, tecrübeyi de önemsiyordu diyerek ifade etmiş olalım. Belki de bu yüzden 1300'lerin başında kurulan Osmanlı Devleti birkaç asır sonra devleti ebed müddet olarak anılmaya başlanacak. Yani o gelenek, kadimden beri gelen uygulamalar bir şekilde belki de devletin kıyamete kadar ayakta kalması için önemsenen unsurlar olarak hep zikredilmiş olacak.
Hocam zaten medeniyet inşası dediğimiz şey tam olarak böyle bir şey. Yani Osmanlı eğer inancına aykırı olmayan geleneksel şeyleri özümsemese, onları alıp kendine uyarlamasa veya onların üzerine bir şey inşa etmeye çalışmasa, ifade buyurduğunuz gibi yani birkaç yüzyıl, 600 küsur yıl hayatta kalması mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla gelenekçilik bu anlamda önemli. Hocamızın da bu konudaki tespitleri mühim.
Bu konuda yani şunu da ifade edelim. Osmanlı yöneticilerinin hiçbir şekilde bir aşağılık kompleksi yoktu. Hangi anlamda? Yani iyi bir uygulamayı başka bir medeniyette de olsa, başka yabancı bir kültürde de olsa onu alıp kendi içselleştirmesinden geçirerek uygulaması noktasında hiçbir aşağılık kompleksine sahip değildi. Yani hangi toplumun, hangi medeniyetin iyi bir uygulaması var ise onu alıp aslında uygulayarak, içselleştirerek devlet büyümüştü. Yani daire-i adalet dediğiniz işte adalet sisteminden tutun da toprak yönetimine kadar çok farklı uygulamalarında Osmanlı farklı kültürlerden aldığı o uygulamaları kendi sentezinden geçirmiş ve bir şekilde içselleştirmiştir. Ve böylece aslında 600 küsur yıl ayakta kalmayı da başarmıştır diye düşünüyorum.
Evet, hikmet müminin itiğidir yahut ilim içinde dahi olsa alınız sözlerini hayatının merkezine alan bir medeniyet Osmanlı. Dolayısıyla bu anlamda ifade buyurduğunuz gibi bu geleneğin devamı Osmanlı medeniyetinin inşası için oldukça önemliydi. Son 1-2 dakikamız kaldı hocam. Mehmet Genç hocamızın mirası ile ilgili neler söylersiniz?
Evet. Ben öncelikle şunu da ifade edeyim. Mehmet Genç'in sevdiğim ifadelerinden bir tanesi Osmanlı'yı tanımlarken meritokrasi demesi. Evet. Yani özellikle devşirme sistemini anlatırken liyakata, ehliyete olan vurgu, çalışanın, hak edenin bütün bürokraside kapıları açtığı bir sisteme yaptığı vurgu oldukça önemlidir. Yani alınacak kişinin, bürokrasiye entegre edilecek kişinin memleketi, ırkı vesaire önemli değil. Ama ister Slav olsun, ister Rum olsun, yetenekliyse bir şekilde bürokrasiye alındığını görüyorsunuz. Bu noktada Mehmet Genç şöyle söylüyordu. Osmanlılar zeka avcısıydı. Evet. Zeki olanları adeta seçiyorlar, belirliyorlar ve bürokrasilerine entegre ediyorlardı. Sokulu Mehmet Paşa Slav kökenliydi. Pargalı İbrahim Rum kökenliydi. Ama kültürün bir parçası oldular. Sonuç olarak hoca mütevazi bir hayat yaşadı. Yani akademik titri yoktu. Belki gelirleri çok sınırlıydı. Devlet Üniversitesi'nde çoğu zaman emekli olana kadar ders verdiği için belki yüksek maaşlarla istihdam edilmedi. Çünkü isminin önünde büyük büyük sıfatlar yoktu. Bu anlamda çok mütevazi bir hayat yaşadı. Kısmen son 10 yılında şehir üniversitesinde daha iyi bir ya da zihnen daha iyi bir ortamda çalıştığını kendisi de ifade ediyordu. Hoca tabii her ne kadar zengin bir arka plana, varlıklı bir aileye sahip olmasa da bir akademisyen olarak ve iktisat tarihinin duayeni olarak ciddi bir kitap mirası da vardı aslında. 20 bin civarında bir kütüphanesi, kitaptan oluşan bir kütüphanesinin olduğu söyleniyor hocanın. Önce şehir üniversitesine verecekti. Hatta yerleri bile hazırlanmıştı. Ama şehir üniversitesinin kapatılmasından sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, kıraathanesine, oradaki kütüphaneye bağışlandığına dair haberleri okuyoruz. Tabii bu kitapta kadar belki önemli olan bir de hocanın evrak-ı metrukesi var. Yani 10 yıllarca Osmanlı arşivinde çalışan birisi olarak yaklaşık olarak 150 klasörlük bir arşivinin olduğu söyleniyor. Bunlar da muhtemelen o cedelleştiği sorularla alakalı, belki bir makaleye dönecek konularla alakalı biriktirdiği fişlerdi, arşiv belgeleriydi. Bunlar da tabii ki önümüzdeki günlerde dijital ortama aktarılarak akademisyenlerin, araştırmacıların hizmetine açılacak diye ümit ediyoruz. Tabii Mehmet Genç ismi önemli. Onun iktisat tarihindeki katkıları çok çok kıymetli. Bu mirasın hocanın yetiştirdiği öğrenciler tarafından da devam ettirileceğini düşünüyoruz açıkçası. Mevlam kendisine gani gani rahmet eylesin. İnşallah kendi cennet olsun diyerek dualarımızı da bitirmiş olalım inşallah.
Eyvallah hocam. Allah Mehmet Genç'i anlamayı ve gelecek nesillere de hatta bugünün gençlere de hakkıyla anlatabilmeyi nasip etsin. Bu programda inşallah bu temenniye vesile olsun. Çok teşekkür ediyorum.
Yine ben teşekkür ederim. İnşallah bir başka programda tekrar buluşmak, görüşmek üzere inşallah.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte ölümsüz ölüler kervanına katılan merhum hocamız Mehmet Genç'i konuştuk. İnşallah önümüzdeki programda yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.